Ayrım 13, sayfa 147. Tayfun, John Gordon Davis. Birinci kısım. McAdam o gece Vanessa'yı yemeğe götürmeye karar vermiş ve alışkanlıkların dışına çıkıp masa bile ayırtmıştı. Ama akşamüstü eve döndüğünde mutfakta hazırlanmış yemeği gördü. Masaya bırakılan bir notta da fırına kesinlikle dokunmaması gerektiği, yurtta işi biter bitmez geleceği ve yemeği hazırlayacağı yazılıydı. Genç kadın geldiğinde her zamanki gibi neşeli ve güzeldi. McAdam'ı öpüp mutfağa koştu. McAdam onun peşinden gidip bardaklara soğuk birayı boşaltmaya başladı. Ama Vanessa onunla ilgilenmiyordu. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. McAdam duvara yaslanarak "Neyin var Vanessa?" dedi. "Hiçbir şey." Arkasını dönerek gülümsedi ve tekrar işine devam etti. "Çalışmalarında yolunda gitmeyen bir şey mi oldu?"
"Hayır."
McAdam bir süre onu seyretti. O kadar güzeldi ki pekala diye düşündü. Bu konularda tecrübesi olduğundan çok yakından ne olduğunu öğreneceğinden emindi. "Araştırmalarımda her şey çok karışık, akıntıya karşı kürek çeker gibiyim. Gelecek perşembe Sir Herman Chow ile randevum var. Bana bu konuda öğüt verebilir misin?" McAdam ona acıdı. Vanessa deli gibi uğraşıyordu bu herifle ve bu konuyla ilgili yazısını da okumuştu. Yazı Chow'yu perişan edecek ve büyük bir olay yaratabilecek nitelikteydi. Ama buna hiçbir zaman izin verilmeyecekti. Kraliçenin adamları Interpol ve FBI, Sir Herman Chow'un saltanatını deviremedikten sonra bir görüşmeyle tüm bunlara son verme fikri McAdam'a ters geliyordu. Çarkı durdurma fikrini de beğenmiyordu. Ama hiçbir güç Vanessa'yı durduramazdı. Kafasına koyduğunu mutlaka yapan bir insandı. Bu da McAdam'ın hoşuna gidiyordu. "Onu nasıl kıskıvrak yakalayacaksın?" "Sakinlikle ve cezbederek. Avucumun içine aldığımı hissettiğimde de ona çullanarak, kızdırmaya çalışarak, sonunda da doğrudan doğruya suçlayacağım. Daha sonraysa..." dönerek kollarını açtı. "En azından kızgınlıkla söylediklerini yayınlayabilirim. Hayır, triyat örgütü üyesi değilim. Hayır, eroin kaçakçılığı yapmıyorum. Bunların hepsi yalan. Etrafımda dönen dolapların farkındayım. Bunların hepsi beni çekemeyenlerin ortaya attığı saçma sapan söylentilerden başka bir şey değil. Benim gibi zeki bir gazeteci bunu kolayca yapabilir. Ayrıca o at gibi kişnemesine benzer kahkahalarını da satır aralarında yayınlayacağım." "Evet, güzel." McAdam genç kadının cesaretini kırmamaya çalışarak sordu. "Yalancı tanıkları ne yapmayı düşünüyorsun?"
"Biz gazeteciler yalancı tanıklık yasasını okulda okuduk, Jacob, ve bir avukata oranla çok fazlasını biliyoruz. O nasıl cinayet yasası arasına sıkışıp kalacaksa ben de onu yalancı tanıklarla suçlayacağım."
McAdam onunla gururlandı. Kendi işleriyle bu kadar dolu olduğundan genç kadına yardım edememenin ezikliğini duydu. "Yavaşça, harikasın Vanessa," dedi. İlk kez Vanessa'nın yanaklarının kızardığını gördü.
"Teşekkürler Jacob."
Arkasını dönerek ocağın üstündeki tencereyi karıştırmaya başladı. McAdam, "Bu riskleri göze alabilecek bir yayımcı bulmanı dilerim," dedi. Vanessa ocağın başında yemeği karıştırmaya devam ederek çekingen bir ifadeyle,
"Sen yayınlayabilir misin Oriental Israelite'de?" diye sordu.
McAdam bir an şaşırdı.
Evet tabii ama İsrailiyet gibi aydık bir dergisinin işine yaramaz ki. Sana Güney Çin Sabah Postası gibi günlük bir gazete gerekli. Ve şu andaki parasal durumu göz önünde tutarsan bu itiraflara karşılık yani kazanacağımı bir an kabul etsem bile Choi gibi bir adamın başımda kurşun delikleri açmasını istemem. Ama
derin bir soluk al. Peki bu herifi kıskıvrak yakalayacak daha iyi bir yer bulamazsan İsrail'e hiç sana kapılarını açacak.
Vanessa arkası dönük yavaşça "Teşekkürler Jacob," dedi.
Vanessa doğal davranmaya çalıştığı halde yemek gergin bir havada geçti. Sanki uzun zamandan beri görmediği bir arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi konuşmaya çalıştı. McAdam oturmuş açıklamayı bekliyordu. Elini tutup şunları söylememek için kendini zor tutuyordu. "Tamam Vanessa, neyin var ama beklemeyi yeğledi.
Vanessa, Sir Vermin Choi'yi üzecek bir haberim var dedi sonunda.
Nedir?
Genç kadın şarap bardağıyla oynamaya koyuldu. Belki çok önemli değil ama konuşmamıza renk katacağından eminim. Hikayeyi başlatmak için iyi bir yöntem olabilir ya da bitirmek için. Şansım yaver giderse şanslı adam tahvillerinin sonu olabilir bu.
McAdam şaşkınlıkla ne dedi?
Yorgun bir gülümsemeyle Feng Shui dedi Vanessa.
Ne demek istiyorsun?
Yazımın başlığı şanslı adam gerçekten şanssız olacak. Bu da Çinli tahvil alıcılarını bir aydı korkutacak. O büyük blok apartmanlar var ya, onların Feng Shui'si çok kötü.
McAdam gülümsedi, bense tam tersini düşünüyordum.
Evet diye başını salladı Vanessa. Doğa ve denize bakıyor, dışarıdan bakılınca şahane güzellikte. Ama
parmağını uzattı.
Dağlık bölgeyi buldozerle düzeltmek zorunda kaldılar ve böylece zavallı ejderhanın omurgasını kestiler.
McAdam başını arkaya atarak gülmeye başladı. Kim söyledi sana bunları?
Vanessa gülümseyerek alay etme benimle Jacob dedi. Bundan iyi bir hikaye çıkar ve çok da yararlı olur. Yardıma ne kadar ihtiyacım olduğunu Tanrı bilir. Hiç kimse söylemedi. Oraya kendim gittim ve gördüm.
Ne gördün?
Düzeltilen dağın kenarında bir uçurum var ve bu uçurum kırmızı Jacob. Bunun Çinlilerce adı da ejderha kanadır.
McAdam'ın gülümsemesi dudaklarında dondu. Kırmızı olan ne?
Toprak ve çakıl tabii.
Yani toprak ve çakıl da kaya değil mi?
Hayır, tabii birkaç tane kaya da vardır mutlaka. Ejderhanın yatacağı yer konusundan fazla seçme şansı yok. Ama genellikle toprak ve kırmızı toprak bayım.
McAdam yüzündeki şaşkın ifadeyi saklamak için şarap şişesine uzanarak ikisinin bardağına da şarap koydu. Vanessa'nın yaptığı şakaya gülümsemişti ama kafası durmadan çalışıyordu. Demek ki uçurum sadece toprak ve çakıldan oluşmuş, yani kayalık değil. Aman tanrım, böylesine yüksek bir dağda nasıl olur bu?
McAdam inşaattan çok iyi anlardı. Hele toprak kaymasının çok olduğu bir bölgede böyle bir şeye nasıl izin verilmişti? Bu büyüklükteki bir yapı sitesi dağın doğal direncini yok eder ve böyle bir şey de kayalık bir yerde değilse her an çökebilirdi. Ve imar yasalarını da çok iyi bilen McAdam böyle bir inşaata izin almak için büyük paralar yedirildiğini anlamıştı.
Uçurum eğimi ne kadar diye sordu sakin görünmeye çalışarak.
Dimdik ya da buna çok yakın.
Tanrım! Böyle bir temel mutlaka kayaların içine yapılmalıydı. İnşaattan anlayan herkes bunu bilir diye düşündü.
Vanessa belki daha tam farkında değil ama Sir Herman Choi'yi mat edecek bir şey bulmuştu. Şanslı adama borç aldığı 200 bin doları yatırmıştı McAdam.
Bu yüzden de hisselerini satıncaya kadar hikayenin yayınlanmasını istemiyordu. Çatalını ve bıçağını masaya bıraktı.
Kırmızı toprak olduğundan emin misin?
Gözlerimle gördüm. O zaman yarın sabah gidip bir de ben bakayım.
Çok geç kaldın Jacob. Choi çoktan önlemini aldı. Toprağın üstü tuğlayla kapandı bile. Hem niçin? Bana inanmıyor musun yoksa?
McAdam gülümsedi. Tanrı tuğla duvardan razı olsun diye düşündü. Tabii inanıyorum. Ama öyle sanıyorum ki ejderhayı kandırmak için bir falcı bulmuşlardır bile. Hükümet genellikle böyle yapar. Çinlilerin huzurunu kaçırmamak için.
Çinliler bununla yetiniyor mu?
Evet, devlete bir servete mal oluyor bu iş.
Bu hikayemle bir yere ulaşacağımı düşünmüyorsun değil mi?
Hayır dedi McAdam, düşünmüyorum.
Yazımı yine de yayınlayacağım dedi genç kadın.
Ne zaman?
Gelecek cuma, tahvillerin borsaya çıkarılışının ertesi günü.
Güney Çin sabah postası müdürüne Feng Shui konusunu açtın mı?
Hayır, bunu en sona saklıyorum.
Yazını yayınlayacak mı?
Yazıyı daha görmedi ama ilgilendi. Benim amacım borsada hisseler kapışılmadan onları etkisiz kılmak. Ama bu sadece hikayenin başlangıcı.
McAdam sigarasından derin bir nefes çekti. Ben yayınlarım. Gelecek ayki İsrail ayda.
Yazımın değeri yok diye düşünüyorsun sanmıştım.
McAdam gülümsedi. Bunu sansasyonel bir hale koyacağız. Diğer yazarların doğayla ilgili görüşlerine de yer verebiliriz. Feng Shui, doğayla uyum içinde yaşama. yok olan vahşi yaşam, günden güne artan nüfusuyla bu kalabalık gezegenimizde ve her gün yükselen hayat düzeyiyle birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan bir yığın insan, böylece yeryüzünde ejderhalara yer kalmayacak. Megadım söylediklerine inanmaya çalışıyordu ve de inanıyordu. Ama lütfen Tanrım, gelecek cumaya kadar bekleyebilsin de Vanessa. Teşekkürler Jacob, çok tatlı bir insansın.
Vanessa ne söyleyeceğini çok iyi biliyordu. Defalarca bunun provasını yapmıştı. Sadece uygun zamanı bekliyordu.
Jacob, lütfen söyleyeceklerimi kesmeden dinle. McAdam ona bakarak başını salladı. Bu senin son görüşüm. Çünkü önümüzdeki günlerin birinde buradan gidiyorum ve duygularımı kontrol etmem gerekli. Derin bir soluk alarak konuşmasını sürdürdü. Duygularım kontrol altında ve hep öyle kalacak. Ama eğer seni görmeye devam edersen bunu başaramam. Benim için çok zor olur.
Vanessa sigarasını yakarak dumanı sinirli bir şekilde üfledi.
Birbirimize söz veremeyiz Jacob. Sen Hong Kong'da, bense New York'ta yaşıyorum. Ve bu koşullarda senden 10 mil ötede sana aşık olarak yaşamak istemiyorum.
Bir an durakladı, sonra devam etti.
Evlenmek de istemiyorum. Lütfen inan bana. Bu kadınların kurdukları tuzak türünden bir şey değil. Eğer çocuk istersen belki bir gün evlenirim ama şimdi bu kesinlikle olmaz.
Gülümseyerek ekledi.
Eğer bir gün evlenirsem evleneceğim adam mutlaka senin gibi biri olmalı. Aslında onun sen olmasını isterim. Yürekli ve mükemmel bir insansın Jacob. Ama dünyanın iki ucunda yaşamaya karar verdiğimiz sürece de bu asla sen olamayacaksın.
Sigarasından derin bir nefes çekerek dumanı savurdu.
Lütfen seni evlenmeye zorladığımı da sanma. Ayrıca böyle düşüneceğine inanmam zaten. Birçok nedenden dolayı. Ama bence en önemlisi hala geçmişte yaşaman. Sen hala Ying'e aşıksın.
McAdam hiçbir şey söylemedi.
Bunu incelemeye ve cevap vermeye çalışma lütfen. Kendin için yapman gereken bir konu bu. Belki yapıyorsun bile. Ama henüz bu duygusal karmaşadan kurtulduğunu sanmıyorum. Bu da senin bileceğin bir iş Jacob. Çünkü senden herhangi bir şey istemiyorum. Aslında tam tersi. Seni terk ediyorum. Kişisel nedenlerimden dolayı. Ama bunu yapmadan önce bir arkadaş olarak, sana tapan bir kadın olarak birkaç şey söylemek istiyorum.
Vanessa susup ona baktı.
Her şeyden önce bu kadar uzun zamandan beri onu sevdiğine göre çok mükemmel bir kadın olmalı ve de çok şanslı bir insan. Çünkü senin tarafından seviliyor. Nerede olursa olsun ya da ne yaparsa yapsın, sevgin onunla beraber. Ama söylemek istediğim en önemli şey şu, bu durumdan bir an önce kurtulmalısın. Çünkü dışarıda sana kollarını açan bir dünya var ve sen bunu çoktan hak ettin. En azından bir tek konuda bana benzemiyorsun. Bir tek kadınla sürekli ve yoğun bir ilişki istiyorsun.
McAdam masanın ortasına gözlerini dikmiş öylece duruyordu.
Ama çok az kadın kalbinde hala Ying yaşarken senin de olabilir.
Bir süre sessiz kaldılar. McAdam düşünmeye çalışarak masaya bakmaya devam ediyordu. Konunun bu noktaya gelmemesini istemişti hep. Ne söylemesi gerektiğini kestiremiyordu. Vanessa devam etti.
Lütfen Jacob, eğer beni biraz seviyorsan hiçbir şey söyleme. Kararımı verdim. Hatta süreyi bile uzatmaya çalışma. Çünkü ikimiz için de gerekli olanı yapıyoruz. Ve geldiğim gibi hiçbir şey olmamışçasına Hong Kong'dan gidiyorum.
Ayağa kalkarak McAdam'a baktı.
Elveda sevgili Jacob.
McAdam başını kaldırıp bakınca Vanessa çekici gülümsemesiyle gülmeye çalıştı. Ama gözleri nemliydi. Arkasını dönerek evden çıktı.
McAdam yerinden kalkamamış, donmuş kalmıştı.
Bir süre öylece kalıp Vanessa'nın uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Bir saat sonra yavaşça yerinden kalktı, anahtarlarını alıp evden çıktı. Asansörle garaja indi, gecenin karanlığında kayıkhaneye doğru yola koyuldu.
İkinci kısım. McAdam o gece bir türlü uyuyamadı. Sabaha karşı saat 3'te yataktan kalkıp çalışmaya başladı. Ay ışığında yüzündeki terler parlıyordu ve az sonra pazar günü ufukta doğmaya başladı. Çok kötü bir pazar geçirdi. Üstelik derin bir sessizliğe bürünmüş masmavi gökyüzünün altındaki Çin topraklarını güneş var gücüyle kavuruyordu. Deniz mavi ve durgundu. Malasının tuğlaya ve kireçli harca vururken çıkardığı sesten başka bir şey duyulmuyordu. Çalışmak zorunda değildi. Yorgunluktan ve uykusuzluktan perişan bir haldeydi. Bütün dünya ona sırt çevirmiş gibi geliyor ve çok yalnız hissediyordu kendini. Pazar günü öğleden sonra saat 4'te daha fazla çalışamayacağını anlayınca malasını bırakıp kendini yatağa attı. Ama bir türlü gözüne uyku girmedi. Gece yarısına dek gözleri tavana dikili yattı ve pazartesi sabahı gün doğduğunda gözleri hala açıktı. Yataktan kalkıp işe başlamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Öğleden sonra saat 5'te artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. İnşaatın sonuna kadar yürüyüp suya atladı, daha sonra da üstünü değiştirip yarım bardak viskiyi bir dikişte yuvarladı ve arabasına atlayıp Hong Kong'a geri döndü. Kapıyı hizmetçi açtı. Oturma odasına doğru ilerlerken içeriden gelen bir erkek sesiyle buna gülerek cevap veren Vanessa'nın kahkahasını duydu. Pencereden Kurt Marlowe'un balkonda oturduğunu gördü. Masada bir şişe viski duruyordu. Eğer orada Marlowe yerine bir başkası olsaydı hemen orayı terk eder, ertesi günü beklerdi. Balkon kapısının önünde durdu. İyi akşamlar. Vanessa onu görünce çok şaşırdı. McAdam onun biraz sarhoş olduğunu fark etti. Çiçekli bir Japon kimonosu giymişti. Selam dedi Vanessa. Marlowe hiçbir şey söylemeden tek kaşını kaldırarak baktı. McAdam da bu bakışa karşılık verdi. Bizi bir süre yalnız bırakabilir misin? Marlowe da kızgınlıkla baktı. Hayır, bırakmam. McAdam bu kez Vanessa'ya baktı. O da göz kırparak Marlowe'a döndü. Özür dilerim ama gitsen iyi olur Kurt. Marlowe etkileyici bir tavırla bardağını masaya bıraktı ve uzanıp Vanessa'yı alnından öptü. Yakında görüşmek üzere. Umarım dedi Vanessa. McAdam'ı görmezliğe gelerek kapıdan dışarı çıktı Marlowe. Evet Jacob. Buna neden olduğum için özür dilerim. Vanessa ona bir bardak viski doldurdu. Sağlığını. Onunla yattın mı? Vanessa kahkahalarla güldü. Jane McAdam'ın böyle bir şey soracağını asla düşünmezdi. Hayır, fırtına gibi geldi ve kendisiyle yatıp yatmayacağımı öğrenmek istedi. Düşünecek vaktim olmadı. McAdam oturarak viskisinden büyükçe bir yudum içti. Seni bir daha görmek istemediğimi söylemiştim. Bencil davranıyorsun. McAdam derin bir soluk aldı. Geçen akşam söylediklerini kabul etmiyorum. Saçmalama Jacob, başka ne yapabiliriz ki? Ben gidiyorum. Doğuda güneş doğduğunda burada olmayacağım artık. Sense burada yaşıyorsun ve bu iki insan bir daha asla karşılaşmayacak. Gitme. Vanessa öfkeyle bağırdı. Gitmeyeyim de ne yapayım? Her şeyimle Amerikalıyım ben. İşim ve hayatım orada. Benimle yaşa dedi McAdam. Geçen kez sözünü kesmeden dinledim ama şimdi sıra bende. Vanessa arkasına yaslandı. Benimle yaşa Vanessa. Burada daha başarılı olursun. Çalışma ve insanları tanıma yeteneğinle Çin ve Uzak Doğu konusunda usta bir yazar olursun. Güney Çin Sabah Postası'nda iş bulabilirsin. Seni kaparlar. Ayrıca Newsweek ve Time dergilerine de yazarsın. Adının Amerika dışında duyulmasına izin ver. Ve istersen İsrailite'ye de yazarsın. Tanrım, İsrailite'ye yazman harika olur. Tecrüben ve fikirlerinle dergiyi düzene sokabilirsin. Vanessa masaya bakarak dinliyordu. Ve benimle yaşa Vanessa. Birbirimize şans tanıyalım. 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Çok güzel bir ilişkimiz var Vanessa. Bunu fırlatıp atmayalım. İnan bana bir daha böyle bir ilişki bulamayız. Eğer sen daha önce bulmuşsan çok şanslı sayılırsın. Birbirimize uygunuz. Çok güzel bir yaşamımız olur. Yelkenlimizle bütün dünyayı dolaşabiliriz. Hepsi sana kalmış. Diğer insanların sadece düşlerini kurdukları her şey gerçekleştirilebilir. İkimiz de gemiyle batmayı göze alabilecek yaratılışta kişileriz Vanessa. Durdu ve genç kadının gözlerinin içine baktı. Gitme Vanessa. Vanessa yavaşça birbirimize tanıdığımız süre bitince ne olacak diye sordu ve konuşmasını kesmemesi için elini kaldırdı. Ya bir düş kırıklığıyla karşılaşırsak?
O zaman ne olacak?
Böyle bir şey olacağını sanmam.
O zaman tekrar Amerika'ya dönüp her şeyi yeniden başlamam gerekecek.
Tanrı aşkına, bu riski kabul et.
Peki ya bu süre başarıyla sonuçlanırsa o zaman ne olacak? Ayrı gemilere binip gemileri mi batıracağız?
Evleniriz.
Vanessa başını yavaşça salladı. Üst kattaki hanımefendi ne olacak?
Ne demek istediğini anlamamış demek adam. Hangi hanımefendi?
Üst kattaki galerinde Ying.
Oraya çıktın mı?
Evet.
McAdam bir an çok kızdıysa daha sonra kendini toparlamayı başardı. Öyleyse bütün resimlerin duvara doğru dönük olduğunu gördün.
Ama onlar hala orada. Oturma odasındaki ise duvara dönük değil Jacob. Bunları yok et demiyorum. Bu onu hala unutamadığın anlamına geliyor. Bunu söylemek istiyorum.
Duygularım kontrol altında artık Vanessa.
Alaycı bir tavırla gülümsedi kadın. Bundan hiç kuşkum yok. Kontrol altında. Bunun yığınla kanıtını gördüm. Kontrol altında bile onu hala seviyorsun.
Geçmişin sevgilisine aşık olmakla günlük yaşam arasında çok önemli farklar var.
Onu anlıyorum ama benim için neler duyduğunu anlamıyorum.
Seni seviyorum Vanessa.
13. ayrımın sonu. Sayfa 158.